SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 25 Şubat 2022 Cuma tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Yaz mevsimini geride bırakmaya az kaldı. Salı günü sonbahara merhaba diyeceğiz. Haftanın son yayınında Ukrayna'daki gelişmeler ve Avustralya'da maske takma kurallarındaki değişiklikleri ele alan bölümlerimizi dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca Yavuz Ohan, Ukrayna'daki savaşın Türkiye'ye etkilerini yorumlayacak. Yayınımızın sonunda kısa bir spor bölümümüzde yer alacak. Bugünkü yayınımızı yine stüdyodan gerçekleştiriyoruz. Mesaj gönderebileceksiniz ve mesajlarınızı hemen okuyabileceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralya, Rusya'ya ek yaptırımlar uygulayan batılı müttefiklere katılıyor. Rusya, Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralini ele geçirdi. Türkiye'den Rusya'nın saldırısı kabul edilemez açıklaması yapıldı. Başbakan Scott Morrison, Ukrayna'nın işgalini kınadı ve Rusya'ya yaptırımlar ilan etti. Avustralya işgale yardım ve yataklık ettiğini söylediği Rusya'nın Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine seyahat yasakları ve mali yaptırımlar uyguluyor. Ordu komutanları, savunma bakan yardımcıları ve Rus paralı askerleri de dahil olmak üzere 25 kişiye daha yaptırımlar getirildi. Başbakan Scott Morrison, yaptırımların muhtemelen çok işe yaramayacağını ancak uluslararası toplumun Rusya'nın eylemlerini kınamak için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Rus hükümetinin sözde özel askeri operasyon dedikten sonra başlattığı operasyonun aslında bir işgal olduğunu söyleyen Morrison, bu nedenle Rusya'yı kınadıklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat emrini vermesinin ardından dün başlayan işgalde Rus kuvvetleri Ukrayna'nın birçok kentine füzeler fırlattı ve güney kıyılarına asker çıkarttı. Başkent Kiev'de patlamalar ve topçu ateşi duyulurken Ukrayna Rus uçaklarını düşürdüğünü söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor değerlendirmesinde bulundu. Ulusuna sesleniş konuşması yapan Zelenski, bugün duyulan seslerin sadece bombalar değil, Rusya'yı medeni dünyadan ayıran yeni bir demir perdenin inişi olduğunu aktardı. Zelenski konuşmasında sitem de etti. Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında ülkesinin yalnız bırakıldığını savunarak batılı ülkelere tepki gösterdi ve dünya liderlerine bugün kendilerine yardım etmezlerse yarın savaşın onların kapısını çalacağı mesajını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Ukraynalıları orduya katılmaya ve ülkelerini Rusya'ya karşı savunmaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rusya'ya güçlü bir ek yaptırım paketi açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya dört bir koldan saldırılara başlaması ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yeni yaptırımlar geldi. Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen cinsinden işlem yapma kabiliyetini sınırlandırmak üzere dünyanın en büyük ekonomilerine sahip G7 ülkelerinin liderleriyle anlaştığını belirtti. Rusya'yı Swift bankacılık sisteminden çıkarmanın şu an için seçenekler arasında olmadığını belirtti. Biden, Amerika'nın Rusya'nın ordusunu finanse etme ve büyütme kabiliyetini engelleyeceğini de söyledi. Amerikan Başkanı, Amerikan güçlerinin Ukrayna'da Rusya ile çatışmada yer almayacağını da yineledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya'ya karşı daha ağır yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında Rus bankalarının Londra finans sisteminden çıkarılacağı duyuruldu ve bir dizi ağır yaptırım açıklandı. Boris Johnson, Putin'in tarihin ve dünyanın gözünde yargılanacağını söyledi.
He will never be able to cleanse the blood of Ukraine from his hands.
Elindeki kanı hiçbir zaman temizleyemeyecek diye konuşan Johnson, Rusya Devlet Başkanı'nı emperyal çatışmaya inanan kanlı bir saldırgan olarak tanımladı. Öte yandan Rusya'da savaş karşıtları 53 farklı şehirde meydanları doldurdu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti. Savaş karşıtı protestoya katılanlardan 1700 kişi gözaltına alındı. Ukrayna'da ise yetkililer şiddetli bir çatışmanın ardından Rusya'nın başkent Kiev yakınlarındaki Çernobil nükleer santralini ele geçirdiğini duyurdu. Kiev'e 130 kilometre uzaklıkta olan santralde yıllar önce bir nükleer patlama gerçekleşmişti. Bugün bu tesis nükleer sızıntıya karşı izole edilmiş bir biçimde korunuyor. Çernobil'in ele geçirildiğini Ukrayna Başbakanı açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını vahşi bir savaş eylemi olarak tanımladı. Stoltenberg, durumun Avrupa'nın güvenliği için vahim olduğunu söyledi.
Sadly, what we have warned against for months has come to pass.
Bunun olacağı konusunda aylar önce uyarıda bulunmuştuk diyen NATO Genel Sekreteri, bütün diplomatik çabalara karşılık Avrupa'da barışın yerle yeksan edildiğini belirtti. Stoltenberg, Avrupa'da artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz ölçekte ve türde bir savaş var ifadesini kullandı. Çin ise Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonda taraflara sükunet çağrısı yaptı. Çin işgal sözünü kullanmaktan kaçındı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü günlük basın toplantısında Rus işgali ifadesini kullanan gazetecilere de sert çıktı.
As for the definition of invasion, we have to return.
İşgal ifadesini kullanarak Batı medyasının yöntemini kullanıyorsunuz diyen Çinli yetkili, son durumu yakından takip ediyoruz, tüm taraflara durumun kontrolden çıkmasını önlemek için sağduyu çağrısı yapıyoruz diye konuştu. Çinli yetkili ayrıca Rusya'nın bir büyük güç olduğunu ve Çin'in desteğine ihtiyacı olmadığını da sözlerine ekledi. Avustralya'ya dönelim yeniden. Ülkedeki koronavirüs vaka sayılarına bakacak olursak, bugün New South Wales'te 7583 yeni vaka kaydedildi. Ne yazık ki 5'i erkek, 1'i kadın olmak üzere 6 kişi COVID sebebiyle hayatını kaybetti. Victoria'da ise 11 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 6580 olarak açıklandı. Bugün Tazmanya'da da COVID sebebiyle bir ölüm meydana geldi. 851 yeni vaka tespit edildi. Queensland'da ise maalesef 7 kişinin COVID sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedildi. 5440 yeni COVID-19 vakası açıklandı. Queensland'den devam ediyoruz. Şu ana kadar 2 kişinin ölümüne yol açan kötü hava şartları Queensland kıyılarında etkili olmaya devam ediyor. Eyaletin güneydoğusunda bazı bölgelerde metrekareye 600 milimetre kadar yağmur düşmesi nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Queensland'de dün 54 yaşındaki bir erkek motosikletiyle selden kurtulmaya çalışırken hayatını kaybederken 63 yaşındaki bir kadın sel sularına kapılan arabasının içinde yaşamını yitirmişti. Meteoroloji Bürosu yoğun yağışların süreceği ve ani sel baskınları olabileceği konusunda uyarıyor. Sırada Türkiye haberlerimiz var. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından Türkiye'de Ulusal Güvenlik Zirvesi toplandı. Beştepe'deki güvenlik zirvesi toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatı reddettiğini açıkladı. Erdoğan aynı sözlerini Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada da tekrarladı.
Sözlerime Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. İki lider yarınki NATO zirvesi öncesi yaptıkları görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın çevrim içi yapılacak NATO zirvesine katılacak. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının elçiliklere ulaşamaması üzerine diplomatik misyonlarımız görev başındadır açıklamasını yaptı.
Bugün maalesef bir vatandaşımızın yanlış bir yaklaşımı bir video olarak yayıldı. Diplomatik misyonlarımızın Ukrayna'dan çekildiği şeklinde böyle bir şeyin söz konusu olmadığı açıklandı. Diplomatik misyonlarımız görevinin başındadır.
Çelik, devlet kurumlarının bütün senaryoları hazır bir şekilde çalıştığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik aynı açıklamada Montreux Sözleşmesi'ne de değindi. Hukuki ve diplomatik hazırlıkların yapıldığını söyleyen Çelik, Türkiye Montreux objektif hükümlerini uygulayacaktır ifadesini kullandı. 1936 yılında imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veriyor. Ukrayna, Rusya'nın operasyonu sonrası bugün Türkiye'nin hava sahasını kapatmasını istemişti. Ayrıca Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın kapatılmasını, Ruslara ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti. Türkiye'de muhalefet ise iktidarı Montreux konusunda uyardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Montreux konusunda baskı altında kalmaması gerektiğini söyledi. Atılacak her bir adımın bize faturası ağır olur şeklinde konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S-400'lerden acilen kurtulmalıdır ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Yasa denizciliğe ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bugün Türkiye'de 86.800 yeni COVID-19 vakası bildirildi. Maalesef 268 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Döviz kuruna bakacak olursak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Türk lirasını etkiledi. Bir Avustralya doları 10 Türk lirasının üzerine çıktı. 25 Şubat itibariyle bir Avustralya doları 10 lira 7 kuruştan işlem görüyor. Bir Avustralya doları ayrıca 72 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava durumu şöyle olacak. Başkent Canberra yağışlı ve 23 derece. Perth genellikle güneşli 34, Adelaide güneşli 29. Melbourne'da kapalı bir gün yaşanıyor 23 derece. Hobart açık 19, Sydney yağmurlu 27. Brisbane yağmur hatta sağanak yağış ihtimali var 25 derece ve Darwin ise yağmurlu ve fırtına ihtimali de söz konusu 31 derece. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. İsmail Kayhan'ın sunduğu yayınımız devam ediyor.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda Ukrayna'daki gelişmelere değineceğiz. Bugünden itibaren maske takma koşullarında önemli değişiklikler var. Özellikle de doğu kıyıları eyaletlerinde. Bu değişiklikleri özetleyeceğiz sizlere. Ayrıca Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye değerlendirmesi yer alacak. Hafta sonu maçlarını kapsayan kısa spor bölümümüzü de dinleyebileceksiniz. SBS Türkçe programını bugün stüdyodan gerçekleştiriyoruz. Ve mesajlarınıza da yer vermek istiyoruz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Canlı yayın yaptığımız için hemen bunları sizlerle paylaşabiliriz. Facebook'ta eğer bizi beğenmediyseniz beğenmeniz için gitmeniz gereken adres SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Rusya'nın bir süredir beklenen Ukrayna'yı işgali dün kuzey, güney ve doğudan 3 koldan başladı. Rusya Devlet Başkanı dışarıdan müdahale edilirse güç kullanılacağını açıkladı. Rus kuvvetleri Çernobil'i ele geçirdi. Büyük kentlerin yakınlarındaki askeri tesis ve havaalanları füzelerle vuruldu. Kuzeyden Beyaz Rusya'dan giren Rus askerlerine Beyaz Rus askerlerinin de eşlik ettiği bildiriliyor. Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı seferberlik ilan etti. Ukrayna, işgalin ilk gününde 57 kişinin öldüğünü açıkladı. İlerleyen saatlerde rakam 137'ye çıkarıldı. Kiev Belediye Başkanı, gece 10 ile sabah 7 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Başkentte yeraltı tren istasyonları sığınak olarak kullanılmaya başlandı. Ukrayna Başbakanı Denis Şemal, Rus kuvvetlerinin 1986'da nükleer sızıntı yaşanan Çernobil nükleer santralini ele geçirdiğini söyledi. Bölgede çok şiddetli çatışmalar yaşandığı da açıklandı.
Unfortunately, I'll have to inform you that at this moment, Chernobyl zone are controlled by Russian military forces.
Nükleer santral başkent Kiev'in 130 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Santral, radyasyon yayılmasını önlemek için koruyucu bir tabaka ile kaplanmış durumda. Top atışları başkent Kiev'den duyuluyor. Ukrayna, 5 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Devlet Başkanı Zelenski ülkede sıkı yönetim ilan etti.
Dear Ukrainians, we introduced martial law throughout the state. A minute ago I had a conversation with President Biden. The US is starting to gather international support.
Ukrayna Devlet Başkanı geçtiğimiz saatlerde seferberlik de ilan etti. Yedekler ve eli silah tutan herkesin görevlendirileceği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgalinin daha büyük bir planın başlangıcı olabileceği uyarısı yaptı.
He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, re-establish the former Soviet Union.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalin önüne geçmek isteyenlerin sonucuna katlanacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı halkı Rus işgaline karşı direnmeye çağırdı. İşgalin ilk saatlerinde 40 Ukrayna askeri ve 10 sivil öldü. Ukrayna birliklerinin işgale her yerde çatışmalarla karşılık verdiği bildiriliyor. Devlet Başkanı Zelenski, son çare olarak savaşmak isteyen bütün sivillere de silah dağıtmaya hazırlandıklarını söyledi.
We are already handing out weapons and will hand them out to defend our country to everyone who wants and has the capacity to defend our sovereignty.
Devlet Başkanı yaralı askerler için halka kan bağışı yapmaları çağrısı da yaptı. Avrupa Komisyonu, Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini kapsayan yaptırımlar ilan etti. Bu tedbirlerle Rusya'nın önemli pazarlara girişini sağlayacak teknolojileri kullanması mümkün olmayacak. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yaptırımların Rus ekonomisini ve modernleşme olanaklarını zayıflatacağını söyledi. Avrupa Komisyonu ayrıca Avrupa'daki Rus varlıklarını donduracak ve Rus bankalarının Avrupa finans pazarına girişi engellenecek. Leyen, bu karanlık dönemde Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın yanında olacağını kaydetti.
And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison işgali kınadı ve Rusya'ya karşı yeni önlemler açıkladı. Daha önce mali yaptırım ilan edilen Rusya Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine Savunma Bakanlığı ve Rus ordu kademelerindeki üst düzeyde bulunan 25 kişi daha eklendi. Morrison yaptırımların fazla etkili olmayacağını bildiğini, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı birlik içinde olması gerektiğini söyledi.
The Russian government launched a brutal invasion unprovoked on Ukraine and should be condemned for doing so. And Australia does.
İngiltere'de Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Avrupa Birliği ve İngiltere, Rus petrol ve gazına bağımlılığı azaltma kararı aldı. Rus havayolu Aeroflot'un İngiltere'ye uçuşu da yasaklandı. Ukrayna'daki savaşın Türkiye'ye yansımaları konusunu birazdan Yavuz Oğan'ın yapacağı değerlendirmede dinleyebilirsiniz. Ukrayna'ya ilişkin yeni bir gelişme de şu: Başbakan Scott Morrison, Rusya'ya karşı mücadelesinde kullanılmak üzere Ukrayna'ya tıbbi ve askeri malzeme ve mali destek gönderileceğini söyledi. Askeri malzeme silahları kapsamıyor, bunu da vurguladı Başbakan. Koronavirüs haberlerine geçiyorum. Bugün maskeye takma kuralları konusunda ülke çapında değişiklikler söz konusu. Bunları eyaletlere göre özetlemek istiyorum. Batı kıyılarında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkıyor. Batı Avustralya'da ise bu zorunluluk uzatıldı. Başkent bölgesinden başlayalım. Başkent bölgesinde bugünden itibaren kapalı alanların çoğunda artık maske takmak zorunlu değil. Maske takılacak yerler, toplu ulaşım araçları, hastane ve yaşlı bakım merkezleri. Öğretmenler ve kreşlerdeki eğitimciler de kapalı alanda maske takmaya devam edecekler. New South Wales'te öğrenciler artık maske takmayacak ama başkent bölgesinde okullarda 7. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler kapalı alanda maske takmaya devam edecek okulda. 3. sınıftan 6. sınıfa kadar olan öğrencilere maske takmaları tavsiye ediliyor ancak zorunlu değil. ACT yani başkent bölgesinde 22 Aralık'tan bu yana maske zorunluluğu uygulanıyordu. New South Wales'te bugünden itibaren çoğu kapalı alanda artık maske zorunlu değil. Toplu taşıma araçları, hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinde maske zorunluluğu sürecek. Sosyal mesafenin korunma imkanı olmayan yerlerde maske takmak tavsiye ediliyor. New South Wales'te lise öğrencileri ve personelin de pazartesiden itibaren maske takma zorunluluğu kalkıyor. Çocuk bakım merkezleri ve ilkokullarda personel sınıfta maske takmaya 7 Mart tarihine kadar devam edecek. 7 Mart'tan sonra belirli personel maske takmaya devam edecek, diğerleri maske takmak zorunda olmayacak. New South Wales'te de maske takma zorunluluğu 24 Aralık'tan bu yana yürürlükteydi. Kuzey bölgesinde maske takma zorunluluğu sürüyor. Kuzey bölgesi başbakanı konuya ilişkin müzakerenin devam ettiğini, maskenin yakında zorunluluk olmaktan çıkacağını söyledi ancak tarih vermedi. Şu anda kuzey bölgesinde 12 yaş ve üzeri kişiler için kamuya açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu var. Sosyal mesafenin korunamadığı koşullarda liseliler kapalı alanda maske takıyor. 3. sınıftan 6. sınıfa kadar olan öğrencilere de maske takma zorunluluğu getirilmedi yok ancak tavsiye ediliyor. Kuzey bölgesinde Aralık sonundan bu yana maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Queensland'da 4 Mart Cuma günü akşam 6'dan itibaren iş yerleri, dükkan ve mağazalar ve okullar dahil pek çok kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalkacak. Toplu taşıma araçları, hastane, bakım merkezleri gibi riskli alanlarda maske zorunluluğu sürecek. Sosyal mesafe uygulanamayan yerlerde de maske takılması öneriliyor. Maske zorunluluğu Queensland'da 2 Ocak'tan bu yana yürürlükte. Güney Avustralya'da kamuya açık bütün kapalı alanlarda 12 yaş ve üzeri olanlara maske zorunlu. Hükümet iş yerlerinde de maske takılmasını öneriyor. 3. sınıftan 6. sınıfa kadar öğrencilere maske takılması tavsiye ediliyor. 7. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler zorunlu olarak maske takıyor. Güney Avustralya'da maske zorunluluğu 19 Temmuz'dan bu yana yürürlükte ve ne zaman kaldırılacağı belli değil. Tazmanya'da da bütün kapalı alanlarda dükkan, mağaza, toplu taşıma aracı dahil maske zorunluluğu sürüyor. İlkokul çocuklarına okulda maske zorunluluğu yok ancak personele var. Liselerde de maske zorunluluğu sürüyor. Tazmanya'da da 21 Aralık'tan bu yana zorunlu maske takma uygulaması yürürlükte. Victoria'da bu gece yarısından itibaren kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalkıyor. Ağırlama ve eğlence merkezlerinde müşteriler değil ama personel maske takmaya devam edecek. 3. sınıf ve üzeri ilkokul öğrencileri ve personel ve çocuk bakım merkezleri çalışanları maske takacak. Toplu taşım, taksi, uçak, havaalanı, hastane ve 30 binden fazla kişinin toplandığı açık hava etkinliklerinde maske zorunluluğu sürecek. Batı Avustralya'da kamuya açık bütün kapalı alanlarda maske takmak zorunlu. İlkokul çocuklarının maske takma zorunluluğu yok. Ancak personel takıyor. Mesajlarınıza geçiyorum. Erkan Taş'tan yazmış. SBS çalışanlarına iyi yayınlar dilerim diyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın bir devlet liderine yakışmayan bu kararı hiçbir memleket insanının hak ettiği davranış değildir. Bir lider olarak daha bir sükun davranışta bulunması gerekir. İşgalci değil yapıcı olması gerekir ve insanları daha perişan etmeden, kan dökmeden ateşkes kararına alması gerekir. Aldığı kararı şiddetle kınıyorum diyor bu dinleyicimiz. Bazı sözler vardır unutulmaz diye yazmış. Kim yazmış? Hacı Bey, Hacı Tokdemir Bey. Damat Berat Bey giderken at izi it izine karışmış. Hak ile batılı ayırt etmek zorlaştı. Allah sonumuzu hayır eylesin diyeli bir yıldan fazla oldu. Maalesef hak, hukuk, adalette sınıfta kaldık. Ekonomi dip, enflasyon tavan yaptı diyor. Bu dinleyicimiz mesajının bir bölümünde. Mustafa Bey yazmış Sydney'den. Rusya Ukrayna savaşında güçler eşit değil. Bir babanın çocuklarına bıraktığı miras kavgası gibi ama işin daha da ilginç yanı Osmanlı hükümeti 1800'lü yıllarda sanayi devrimini yapabilseydi eğer şu anda dünyanın yarısı Osmanlı toprağı olacaktı ve günümüzde belki de böyle savaşlar görmeyecektik. Ama maalesef yakın bir gelecekte özellikle Türkiye ekmekten doğalgaza kadar her şeye zor ulaşacağız diyor Mustafa Bey. Evet, mesajlarınızla yine devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. SBS'ten bir duyuru yapacağım, sonra yine mesajlarınızla devam edeceğiz. SBS, Jayla Gayen sunuculuğunu yaptığı insanın içini ısıtacak yeni bir dizi için katılımcı arıyor. Okuma yazma güçlüğü çeken bir yetişkin misiniz? Veya okuma yazma kursunu tamamlayarak hayatının değişeceğine inandığınız birini tanıyor musunuz? Saatin kaç olduğunu bilmek, ilacın üzerine okumak veya bir şeyi saymakta zorlanıyor musunuz? O halde 0423 53 52 28 numarayı arayın. Numarayı tekrar ediyorum. 0423 63 52 28. Mesajlarınızla devam edeceğim. Rusya-Ukrayna savaşı başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrika'ya gitti. Savaş başladı. Ukrayna'daki Türkler zor durumdayız. Türk konsolosluğuna ulaşamıyoruz diyorlar. Evet, bugün haberlerde de gündeme geldi ve galiba bakandı. Hayır, öyle bir şey yok diye itirazda bulundu. Mesaja devam ediyorum dinleyicimizin mesajına. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'da ortaya çıkıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu diyor dinleyicimiz. Birleşmiş Milletler, NATO, USA Türkiye'nin Karadeniz'de Rus savaş gemilerine ambargo koymasını istiyor. Rusya her alanda Türkiye'nin müttefiki Türkiye bu uygulamayı yapar mı? Büyük soru, yaparsa ne olur diye sormuş Necdet Bey ve ayrıca Putin Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İngiltere ve AB'nin sadece yap yapacağını, askeri bir girişim yapmayacaklarını iyi biliyor. İşte Ukrayna faciası ortada diye yorum yapmış bu dinleyicimiz. Ukrayna Avrupa'nın doğusunda yer alır. Güneyinde Karadeniz ve Azak Denizi, doğusunda Rusya, kuzeyinde Beyaz Rusya, batısında Polonya, Slovakya, Macaristan, güneybatısında Romanya ve Moldova ile komşudur diyor Fatoş Hanım mesajında. Biraz uzun olmuş. İşte bu yüzden Amerika gözünü Ukrayna'ya dikmiştir. Orta Doğu'yu kana bulayan Amerika işte Doğu Avrupa kıyılarına gözünü dikip süper güç olma planı kuruyor diyor bu dinleyicimiz mesajının bir bölümünde. Mesajlar daha da geliyor. Ahmet Eren gönderdiği mesajda iyi yayınlar diliyorum demiş. Kaçıncı yüzyıldayız ve halen savaşlar en acımasız şekilde yönetiliyor. Bazı videolar izliyoruz. Çoluk çocuk korku ve tehlike içinde, çığlıklar, feryatlar susmuyor. Savaşın her türlüsü olmaz olsun. Hiç kimse kendi ülkesinin başına böyle bir şey gelmesini istemez. Oralarda hayatını yitirenlere üzülüyorum. Lütfen biz de kendi ülkemize sahip çıkalım. Günün sonunda olan garibana, sahipsize oluyor Ahmet diyor Ahmet Bey mesajında. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, şimdi konumuz Türkiye'ye geldi ve Yavuz Oğan'la konumuz sadece Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye etkileriyle üzerine kurduk. Bütün konuyu buna ayırdık. Yavuz Oğan'la yaptığımız söyleşiyi dinliyorsunuz. Yavuz Bey, konumuz tabii ki Ukrayna'daki gelişmeler ve bunun Türkiye'ye etkileri olsun. Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri neler oldu ve bundan sonra neler olabilir?
Vallahi şöyle tespitler yapılıyor Türkiye'de. Ukrayna tabii bu işin kaybedeni, en fazla sıkıntı göreni, zarar göreni, savaşta yüz yüze olanı. Onun için en büyük zararı Ukrayna görüyor şu sıralarda. Ekonomik açıdan baktığınızda Rusya'da bu operasyon öncesinde belli ki bazı hazırlıklar yapmış. Onun için oradaki muhtemel zararlar da önden hesap edilmiş durumda. Ciddi bir rezervi var, beklentileri var. İşte doğalgaz gibi elinde önemli bir silah var, petrol var. Türkiye ise hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla çok geniş ticari ve askeri işbirliğine, siyasi işbirliğine sahip bir ülke. Sile birlikte ve aynı zamanda iki ülkeyle de çok özel ilişkileri var. Yani Ukrayna'da savunma sanayi işbirliği var, tahıl ithalatı var, arpa, buğday gibi. Bunun dışında ciddi bir turizm işbirliği var. Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bölümü Ukraynalı. Özellikle son yıllarda artan ilişkiler, yeni yönetimle yapılan anlaşmalar çerçevesinde. İşin bu tarafında Ukrayna var ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın bir ilişkisi var. Zaten bu süreçte bolca telefonla da görüştüler. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin verdiği önemi ve garantiyi Cumhurbaşkanı doğrudan Zelenski'ye aktardı. Diğer tarafta Rusya var. Rusya'da çok uzun zamandır Türkiye'nin ilişkileri zaman zaman gerilse de devam ediyor. Doğalgaz ihtiyacının büyük bölümünü, %30'luk bölümünü Türkiye Rusya'dan karşılıyor. Nükleer enerjiyle ilgili bir işbirliği var. Şu anda nükleer santrali Ruslar Türkiye'de yapıyorlar. Bunun dışında yatırımlar var. Askeri işbirliği S-400 aldı Türkiye Rusya'dan. Suriye'de belli alanlarda işbirliği mecburiyeti var. Zaman zaman o çatışmaya dönüşse de bu mesele bu şekilde devam ediyor. Yani Rusya da Türkiye açısından vazgeçilmez bir partner durumunda şu sıralarda. Zaten Ankara'dan yapılan açıklamaların tamamında da iki ülkeyle Türkiye'nin ilişkilerinin ne kadar derin olduğuna vurgu yapılıyor ve iki ülkenin karşı karşıya gelmiş olmasından duyulan üzüntü de getiriyor. Cumhurbaşkanı bugün açıkça samimi üzüntülerimizi dile getiriyoruz dedi bu meseleyle ilgili olarak. Çünkü bir güvenlik zirvesi toplandı. Ne olacak? Bu bundan sonra nasıl hareket edilecek bunlara bakıldı. Ama yapılan açıklamalarda Ukrayna'ya yapılan saldırının hukuksuz olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak dediğim gibi iki ülkede Türkiye'nin derin ilişkilerine vurgu yapılıyor ve bu ilişkilerden vazgeçme gibi bir işarette söz konusu değil. Yani Türkiye orada bir taraf olmak istemiyor. İlk yapılan açıklamalarda görüntü bu şekilde.
NATO ülkeleri, başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve başka ülkeler yaptırımlar ilan etti. Türkiye bu konuda henüz bir adım atmadı. Atmazsa bu durum NATO'da bir sorun yaratır mı acaba?
Şimdi geçmişte de 2014 yılında Kırım işgal edildikten sonra da Batı'nın bir takım yaptırımları vardı. Her ne kadar etkisiz görünse de Rusya'ya karşı yaptırımları uyguladılar. Türkiye burada da yaptırımların dışında kaldı. Şöyle bir politika izledi. Kırım'ın iyi hakkını tanımıyoruz dedi. Ve Rusya'yı bu yönde eleştirdi. Ancak işbirliği yapabileceği alanlarda da işbirliği yapmaya devam etti. Şimdi geçmişteki bu uygulamayı tekrar etmek isteyecektir elbette. Çünkü dediğim gibi şimdi o kadar sıkı bir ilişki var ki doğalgaz açısından baktığınızda petrol, nükleer enerji, başka alanlarda Türkiye'nin oradaki inşaat işleri, ihracatı Rusya'ya çok ciddi miktarda. Örneğin Türkiye'den domates gitmediğinde Rusya'ya Türkiye'deki çiftçi isyan ediyor. Limon gitmediğinde Türkiye'deki çiftçi isyan ediyor. Ne bileyim üzümde bir ilaç kalıntısı bulunup da kapıyı kapatınca Rusya buradaki üzüm üreticileri sıkıntıya giriyor. Artık bu kadar birbirine bağlı bir durum. Uçak düşürüldüğü zaman Rus uçağı düşürüldüğünde Rusya Türkiye'ye turist göndermedi. Turizm işletmeleri neredeyse ayağa kalkmak üzereydi. Yani Rusya da Türkiye'nin bir numaralı turizm müşterisi aynı zamanda. Bunlar Türkiye'nin ekonomik durumuna baktığımızda şu sıralarda son derece kırılgan. Kur korumalı mevduatta doların yükselişi durduruldu ama işte bu gerilimle birlikte ciddi bir yükseliş gösterdi gün içerisinde. Hatta Rus rublesinden bile daha fazla dolar karşısında değer kaybetti. Bu kadar kırılgan bir ekonomi içerisinde Türkiye'nin o yaptırımlara dahil olması çok mümkün görünmüyor. Bir de artan enerji fiyatları var bu savaşla birlikte. O fiyatların Türkiye'de yarattığı bir etki olacak olumsuz. Enflasyon zaten Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Yani çok zor bir zamanda Türkiye büyük bir problemle hemen yanı başında büyük bir problemle karşı karşıya kaldı. O günden görünen taraf tutmadan yaptırımlara da çok fazla tevessül etmeden o krizin atlatılması için çaba sarf edecek gibi bir işaretti. Yapılan açıklamalardan alınan mesaj böyleydi.
Türkiye bir yaptırım uygulamasa bile diğer ülkeler gibi, diğer ülkelerin yani Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa ülkelerinin uygulayacağı yaptırımlardan etkilenme ihtimali var mı? Bu konuda bir tartışma var mı?
O henüz netleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uygulaması, yaptırım uygularken diğer devletlerin bu yaptırıma uymaması halinde belli alt yaptırımların o ülkelere de uygulanması gibi. Ben İran'da hayata geçmişti. Hatta bu nedenle Türkiye'nin biraz başı belaya da girdi. Halkbank davasını hatırlayalım. Rusya'ya uygulayacağı yaptırım bu kadar sert mi olacak? Üçüncü ülkeleri bağlayacak mı? Bunlar şu anda belli değil. Ama eğer böyle bir durum olursa Türkiye bir seçim yapmak zorunda kalabilir mi? Eğer seçim, yani bu iki tarafı da çok sıkıntılı bir durum Türkiye açısından. Çünkü seçim yapmak zorunda kalırsa Batı ile ilişkilerini mi Rusya ile ilişkilerini seçecek? Elbette Batı ile ilişkileri çok daha entegre, birbirine geçmiş durumda. Türkiye'nin ihracatına baktığımızda da durum öyle. Diğer taraftan Rusya da Türkiye'den önemli bir pazar, aynı zamanda önemli işbirliği yaptırdı. Bu çok sıkı bir karar olacak Türkiye için. Eğer böyle bir seçim yapmak zorunda kalırsa. Bugüne kadar o seçimi yapmadan idare etti. Rusya'ya da Batı'nın arası bugüne kadar da günlük insanlık değildi. Hep bir gerilim vardı. NATO'yla bir gerilim yaşandı. NATO düşman ilan etti Rusya'yı. Türkiye bir NATO üyesi ama ona rağmen ilişkilerini devam ettirebildi. O yolda sona mı gelindi? Onu biraz önümüzdeki günlerdeki gelişmeler belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarda ne kadar ısrarcı olacağı, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarda ne kadar ısrarcı olacağı, bu yaptırımlarla ilgili üçüncü ülkelerin durumu, tüm bunlar belirleyici olacak ama nereden bakarsanız gerçekten çok kritik zamanda, üstelik ekonomik açıdan da zor zamanda gelen bir kriz.
Yavuz Bey, savaş dolayısıyla bu Montre anlaşması tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bu tartışmanın aslı nedir ve bugün neden gündeme geldi?
Kanal İstanbul nedeniyle Türkiye'de Montre anlaşması bir tartışıldı. Ve Montre anlaşmasının gerekirse yürürlükten kaldırılabileceği Cumhurbaşkanı'nın kararıyla gibi ifadeler de kullanıldı. Mesela İstanbul Sözleşmesi bir uluslararası anlaşmaydı. O anlaşmayı Cumhurbaşkanı kendi kararıyla yürürlükten kaldırdı. Bunu kaldıran Montreux'u da kaldırabilir gibi bir tartışma başlamıştı. O sıralarda emekli amiraller bir bildiri yayınladılar ve Montreux'a dokunulmaması gerektiğini söylediler. Hükümet bunu o dönem biraz da siyasal olarak kullanmak için vesayet girişimi olarak nitelendirdi. Haklarında dava açıldı. Hatta bugün Montreux ile ilgili emekli generallerin davası vardı. Montreux anlaşması Türkiye'ye boğazlar konusunda çok önemli haklar veriyor. Ve bu tip savaşlarda taraf olmaması için de bir şans tanıyor. Yani savaş halinde boğazların nasıl kullanılacağı, şu anda boğazlardan geçişle ilgili barış zamanında çok fazla etkisi yok Türkiye'nin, ama savaş zamanında savaşan ülkelere göre ya da Türkiye'nin savaşta olması durumunda çok ciddi etkileri var. Boğazları kapatma, askeri gemilere boğazları kapatma yetkileri var. Bunun da Türkiye'nin elini rahatlattığı ve savaşta taraf olmamak için bir önemli elinde mekanizma olduğu konusunda uzmanların genel bir görüşü var. Muhalefetin de bu konuda uyarıları var. Geçmişte tartışıldığı için bugün işte bak tartışıyoruz ama bugün bu konuyu bu şekilde kullanabilirsiniz. Savaş gemilerinin geçişini istediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Bu sizin elinizde bir güç haline geliyor diye hükümete yönelik geçmişteki açıklamalarından dolayı ciddi uyarılar var.
Hükümetin bu konudaki geçmişteki açıklamaları nelerdi? Hatırlatır mısınız lütfen?
İktidara yakın bir takım isimler Montreux anlaşmasının değişebileceğini, Kanal İstanbul'da birlikte Montreux'de bir değişiklik olup olmayacak konusunda tartışmalar yürürken bunun hükümetin Türkiye'nin elini rahatlatacağını, illa bu anlaşmaya bağlı kalınmasının gerekmediği gibi bir takım açıklamalar yapmışlardı. Bunu net bir biçimde söylememişlerdi ama Montreux'den de Cumhurbaşkanı imzasında çekinilebileceği gibi değerlendirmeler vardı İstanbul Sözleşmesi üzerinden. O zaman ilk böyle Montreux'un önemini bilen ve bu konuda inançlı olan kesimlerden, özellikle muhalif kesimlerden, güvenlikle ilgili kesimlerden çok sert eleştiriler gelmişti hükümete. Bugün gelinen noktada işte o gün hükümeti eleştirenler gördünüz mü bugün bu imkanları kullanmak o anlaşma sayesinde elimizde diye hükümeti uyarıyorlar.
Son olarak turizmin Türkiye'de özel bir yeri var ekonomi açısından ve Ukrayna ve Rus turistler Türkiye'nin turizm gelirinin önemli bir bölümünü oluşturuyor değil mi? Bu savaşla turizme yönelik beklentiler neler?
Çok kritik tabii Türkiye açısından. İki türlü kritik. Bunlardan birisi Türkiye'de turizmden karnını doyuran milyonlarca insan var. Ve bu yıl pandemi sonrası, geçmiş iki yılda pandeminin gölgesinde geçtiği için turizm gelirleri tam olarak sağlanamadı Türkiye'de. Pandemi de geçtiği için, geçeceği için ciddi bir turist akımı bekleniyordu. Hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan. Ve buna göre hesaplar yapılmıştı Türkiye'de. Turizm sektörü için vazgeçilmez bir pazar. Hem Ukrayna hem Rusya. Onların gelmemesi gerçekten bir felaket senaryosu. Şu anda Türkiye için hem de sezon bu kadar yaklaşmışken. İkinci hususa Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomik politika. Bu politikayı uygularken Cumhurbaşkanı da söyledi bunu. Ekonomiyle ilgili bürokratlar da, bakanlar da aynı şekilde dile getirdiler. Şu 2-3 ayı atlatalım. Türkiye cari fazla verecek. Çünkü turizm sezonu da açılacak. Zaten ithalat azaldı. İhracatımız da artıyor. Turizm sezonu da açıldıktan sonra Türkiye dışarıdan borç bulmasına gerek kalmayacak. Çünkü harcadığından daha fazlasını kazanacak. Dolar girişi hızlanacak ve bu dolar bolluğuyla birlikte kurlar aşağıya gidecek. Kurların aşağıya gitmesi enflasyon aşağıya çekecek ve Türkiye ekonomik problemleri bu sayede aşacak diye bir beklenti içindirdi. Bu biraz kriz evdeki hesabın çarşıya uymaması oldu. Eğer turizm gelirleri, yani bu kriz çözümlenmezse yakın zamanda daha da büyürse ve bu bizim Türkiye'nin turizm gelirlerini ciddi biçimde olumsuz etkilerse aynı zamanda ekonomik projenin de programın da veya denemenin de diyelim bazı çevreler bu şekilde değerlendiriyor. O denemenin de başarısızlıkla sonuçlanması gibi bir durumu ortaya çıkartıyor. Kaygı da bunlar. Zaten burada Türkiye'de kurların işlenmesinin nedenlerinden birisi de bu. Hem altın yükseliyor hem petrol fiyatları yükseliyor. Bu olumsuzlukların tamamının Türkiye'ye çok daha sert bir biçimde etkisinde olması beklentisi var. O nedenle piyasalar gerçekten zor bir gün geçirdiler diken üstünde. Borsada %8 civarında bir düşüş gerçekleşti.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Yavuz Oğhan'ın değerlendirmeleri böyle. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra mesajlarınızla ve spor bölümümüzle devam edeceğim. Ve spor. Türkiye Süper Ligi'nde bu hafta sonu oynanacak maçlar şöyle. Adana Demirspor, Antalya Spor, Trabzonspor, Kayserispor, Başakşehir, Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Giresunspor, Göztepe, Altay, Gaziantepspor, Hatayspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Rizespor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe pazartesi günü karşılaşacak. Avustralya A Ligi'nde Brisbane Roar, Melbourne Victory ile karşılaşıyor. Newcastle Jets, MacArthur, Sydney FC, Melbourne City, Adelaide United, Central Coast, Perth Glory, Western United, Western Sydney, Wellington Phoenix, pazartesi günü de Melbourne Victory, Brisbane Roar ile karşılaşıyor. Evet, Brisbane Roar'un hem cuma hem pazartesi günü maçı var. Victoria Premier Ligi'nde de Anadoluspor yarın akşam kendi sahasında Port Melbourne takımıyla karşılaşacak. Evet, biraz daha zamanımız var. Bir parçayla, Gülden Karaböcek'ten dinleyeceğiniz bir parçayla yayınımızı kapatacağız. Haftanın son yayını ama zamanımız var, dediğim gibi biraz daha mesaj okuyabilirim. Mesajlar Rusya-Ukrayna savaşı konusunda yoğunlaşıyor. Onlardan seçtim. O konuya ilişkin mesajları okuyacağım. Vatansever Rumuzlu dinleyicimiz belalarını versin demiş. Pandemi işe yaramadı. İnsanlık aynı. 3-5 eski kafalı sözde liderin kafa NATO, mermer kafa çocukluk travmalarının cezasını çeken dünya. Toprak kavgası hala toprak olup gidecekler. Teknoloji kavgası edin. Bilim kavgası yapın. Salgınlarla mücadele kavgası verin. Neymiş? Karadeniz gitmiş. Dünya tapulu malın sanki. Uzaydan bak, uzaydan görürsün belki sınırı, bayrağı, vatanı diyor bu dinleyicimiz. O haklı, bu haklı. Savaşa dair herkes bir yorum yapabilir. Suçsuz insanların öldürüldüğü hiçbir dava haklı değildir diyor Komutan Rumuzlu dinleyicimiz. Fevzi Bey'e göre NATO hemen harekete geçmeli. Başka çıkış yolu yok diyor bu dinleyicimiz. Ali D. Bey de diyor ki Trump nasıl da gülüyor şimdi beceriksiz Joe Biden'a. NATO Türkiye'den yardım isterse F-35 yok, patriotumuz yok, savaşa kendiniz gidin deyiverin. Gerçek, no, geçecek, bu da geçecek desin diyor Ali Bey. Rusya'nın istediği tek şey Ukrayna hükümetinin yerine Rusya'ya daha yakın yeni bir hükümetin oluşması. Bunlar olursa bu savaş hemen biter diye görüşünü bildirmiş dinleyicimiz Mustafa Bey Sydney'den. Evet, bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de epey mesaj geldi bu savaş dolayısıyla elbette. Pazartesi günkü yayınımızda tekrar birlikte olacağız ama önce bugünkü önemli gelişmeyi haberlerde dinlemediniz. O da Avustralya'nın Ukrayna'ya hem tıbbi hem askeri malzeme yardımı yapacağı, hatta finansal yardım yapacağı yönündeydi. Avustralya hükümetinin Ukrayna'ya ilişkin açıkladığı son şey bu. Pazartesi günkü yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere sizlere Gülden Karaböcek'le veda ediyoruz. Otel Odaları. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.